Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamlı Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam psikiyatrist Hasan Turan Karatepe var. Bugün yine hocam biraz depresif duygu durumu, depresyonu, hüznü şöyle bir derleyip toparlayalım inşallah. Nasıl başlıyor? Neler sürdürüyor? Tedavi seçenekleri ya da depresyona iyi gelebilecek, evet, böyle bir dönemde olan bir insana iyi gelebilecek, tavsiye edebileceğimiz şeyler nelerdir? Biraz hem bir özet hem bir çerçeveleyip derleyip toparlayalım istiyorum, evet, bu programda.
İnşallah. Hayırlı akşamlar dileyim ben de dinleyicilerimiz için. Şöyle bir baktım, 4-5 programdır depresyon konuşuyoruz. Bugün de konuştuklarımızı şöyle bir özetleyelim diye düşündüm ben de. Siz de iyi düşünmüşsünüz. Yani önce nasıl başlıyor ona bir bakmak lazım. Sonra bu başlayan şeyi devam ettiren faktörlerle. Sonra da tedaviye yönelik neler yapılabilir? Biz ne yapabiliriz? Ya da bir sağlık kuruluşuna başvurduğumuzda ne gibi önerilerle karşılaşırız gibi konuşalım bugün. Sonra da belki yani başka programlarda da olabilir. Başka meselelerde de girebiliriz depresyonla ilgili yan meseleleri. Ama şimdilik bu 4 programın bir özetini yapalım. Önce nasıl başlıyor? Ona bir bakmak lazım. Yani biz biyolojik de bir varlığız. Bunu hiç unutmamak lazım. Yani biyolojik bir tarafımız var. Bir de daha zihnimizle, aklımızla, gönlümüzle ilişkili başka bir tarafımız da, insani bir tarafımız da var. Yani böyle hani Allah'ın varlığını bilen, ona ibadet eden, onu tanıyan tarafımız da var. Bu da biyolojik taraftan farklı bir taraf. O açıdan bu hastalığın çok yıkıcı tarafı, depresyona yıkıcı olan bölümü daha çok biyolojik kökenli bölüm oluyor. Bunun da görülme oranı çok düşük. Aslında çok sık rastladığımız bir tablo değil bu biyolojik kökenli depresyon. Nedir bu biyolojik kökenli depresyon? Tıpkı işte şeker hastalığı, diyabet gibi ya da ne bileyim genetik başka bir hastalık gibi. Hani kişide biyolojik olarak, genetik olarak var olan ama zamanı geldiğinde ortaya çıkan bir hastalık biçimi bu.
Mutlaka ortaya çıkar mı eğer genetik olarak varsa?
Ha, orası çok tartışmalı tabii. Çok tartışmalı. Yani şimdi özellikle son yıllardaki çalışmalar değil depresyonun. Mesela şizofrenin bile ortaya çıkmaması için genetiğinde olan, ortaya çıkmaması için bir sürü tedavi modaliteleri geliştiriyorlar.
Evet.
O konuda bayağı bir yol aldık sayılır. Ama bu biyolojik olan tarafın iyi tanımamız lazım. Bu insanın, bakın insan diyorum, o insanın müdahalesinde olan bir taraf değil daha çok. Bu zamanı geldiğinde ortaya çıkıyor. Ve bizim de asıl depresyon dediğimiz şey biraz bu. Yani altında bir yaşam olayı, üzücü bir durum, böyle beklenmedik bir hayal kırıklığı olmadan ortaya çıkan bir hüzün, içe kapanma, değersizlik hissinden bahsediyoruz. Bu majör depresyon dedikleri, evet, psikiyatristlerin. Bu depresyon, bu biyolojik depresyonda karşılaşıldığında bazen bu sıkıntıyı çeken insanların etrafındakiler bu meseleyi anlayamıyorlar. Diyorlar ki ya bir şey yok ki, yani hayatında bir değişiklik yok. Keyfi yerinde, işte diyelim evli, işi var. Yani böyle depresyona girecek, kendini kötü hissedecek bir durum yok diyorlar.
Evet.
Bunun olmasına gerek yok arkadaşlar. Yani bu önemli bir şey. Sonra bunu hani kişiyi anlamakta zorlanıyorlar. Ama genellikle o yakın çevresi bunu şöyle fark eder. Böyle kişinin birden fişi çekilmiş gibi olur. Bu ağır depresyonda ve biyolojik depresyonda. Yani böyle her şey iyi giderken kişi birdenbire böyle hayattan elini ayağını çeker. Orada o kişiyi gerçekten tanıyan, seven insanlar durumun vehametini anlarlar. Bir bu bölüm var. Yani depresyonun o biyolojik tarafı var. Bu tarafta çok çok seyrek görülen bir taraf. Yani %1, %2 gibi bir şeydir bu majör depresyon. Yani %5'i falan geçmez. Ama daha çok hani karşılaştığımız, hem kliniklerde karşılaştığımız hem de işte sosyal hayatta çok öyle doktora gitme gereği duymayan ama sıkıntı yaşanılan bir depresyon türü var. Hafif depresyon, ama bu da insanın hayatını etkileyen bir şey. Hafif depresyon, orta depresyon dediğimiz iki tane şiddetli depresyon var. Bunlar da biyolojik olmayabilir. Bunlar işte yaşanan bazı olaylardan sonra ortaya çıkmış olabilir. Ya da kişinin kendisiyle, dünyayla, geleceğiyle ilgili bakış açısında, düşüncelerinde farklı bir yoğunlaşmayı seçmesiyle ilgili bir mesele olabilir.
Birikimle de gelebilir değil mi?
Evet, birikimle olabilir ya da çocukluk dönemindeki yetiştirilme tarzının bir sonucu olarak bu depresyon ortaya çıkabilir. Hani yani böyle daha çok kabuğuna çekilmek zorunda kalan çocuklar, işte böyle kendi gelişimini, o merak, araştırma, deneme gibi davranışları engellenen çocuklar ya da bu davranışlarının bir ceza ile karşılaşıldığı durumlarda ileriki dönemde bir depresyon beklenebilir. Ama bunlar şart değil tabii. Yani bu, buradan şu anlaşılmasın. Hani sıkıntılı bir çocukluk dönemi yaşayan ya da çok ciddi bir hayat olayı yaşayan insanlarda da depresyon gelişir diye bir yargı doğru değil.
Evet, galiba o genetik yatkınlık biraz orada da kendini gösteriyor değil mi? Bir kişinin mesela genetik yatkınlığı yüksekse bazı yaşam olaylarından depresyon geliştirmesi daha kolay oluyor mu acaba?
Hem öyle bir şey var, hem de şöyle de bir şey var. Mesela aynı aileden aynı şeylere maruz kalan insanların genetiği de evet, hani aynı olduğunu düşünebiliriz. Mesela bunların olaylara yaklaşım biçimi bir şey belirliyor. O başlarına gelecek halin niteliğini belirliyor. Bazıları depresyona giriyor, bazıları da hiç depresyonu yaşamıyor ya da anksiyeteyi yaşamıyor.
Orada da hem kişilik özellikleri tabii, hem de bakış açıları, bakış öğrendikleri açısı.
Evet.
Hayatta dair.
Tabii tabii. Hem hayattan öğrendiğimiz şeyler hem de benim kendimin o yaşadığım şeylere verdiğim tepki çok belirleyici oluyor. Bu programı da biraz bu yüzden yapıyoruz aslında. Yani biz bu programda o yaşadığımız zorluklara karşı nasıl tepki veririz de bu verdiğimiz tepki o zorlukların yıkıcı olmasını engeller. Ki yani bu benim 15 yıllık mesleki pratiğimde gördüğüm bir şey var. Kliniğe gelen insanların %70'i %80'i bu biyolojik kökenli hastalıklardan gelmiyorlar.
Evet.
Yani bu yaşam olaylarına, içinde bulundukları duruma verdikleri tepkiyi ayarlayamamanın bir sonucu olarak psikiyatriye başvuruyorlar. Bunların hepsi bizim için, yani o klinik psikiyatrik anlamda baktığımızda hepsi anksiyete bozukluğudur, hepsi depresyondur. O yüzden bu tür şeylere ihtiyacımız var. Yani nasıl tepki veririz? Nasıl karşılarız? Bu yaşadığımız olayı nereye yerleştiririz? Bununla birlikte nasıl bir hareket tarzı geliştiririz gibi bir muhasebeye hepimizin ihtiyacı var. Bu muhasebeyi imkanı olanlar psikoterapiyle yapar. Yani imkan derken illa paradan bahsetmiyorum, başka imkanlardan bahsediyorum. Ya da bazı kitapları okuyarak yapar, ya da bazı abileriyle, ablalarıyla muhabbet ederek yapar, ya da bazı hocalarıyla danışarak, görüşerek yapar, öğretmenleriyle yapar. Ama bu hesabın bir yapılması gerekiyor. Bu açıdan da her zaman daha önce de vurgulamıştık, birine ihtiyacımız var. Evet. İnsan insanın merhemidir demiştik.
Birbirimize ihtiyacımız var.
Evet. Hepimizin birbirimizden öğreneceği şeyler var. Çok ilginç. Yani kimden ne öğreneceğimizi hiç kestiremiyoruz. Yani bazen evimize gelen bir konuğumuz bizim kapılarımızı açabilir başka bir yere. Ya da yolda karşılaştığımız biri. Neyse. O yüzden birilerine ihtiyacımız var. Bu biyolojik şeye dönecek olursak depresyonu, bu tür durumlarda çok şey sorgulamaya girmemek lazım. Ya bu adamın neyi var da depresyona girdi? Yani parası var, pulu var, işte eşi var, çocukları güzel. Ne oluyor da böyle hayattan geri çekiliyor?
Özellikle mesela aileler için değil mi?
Evet.
Bu çok önemli. Çünkü bu söyleme dönüşüyor. Bu
evet,
söylem çaresizlik hissiyle birlikte öfkeye bazen dönüşüyor.
Evet.
Bunu yaşayan kişi üzerinde suçluluk duyguları artmaya başlıyor. Zaten depresyonun suçluluğu çok belirtisi güzel. Çok yüksek.
Aynen öyle.
Şükürsüzlük.
Evet.
Bunu çok duyuyoruz. Yani şükürsüz biri miyim?
Evet.
Ne insanların ne kadar derdi var, işte savaşlar var, acılar var, benim bu yaşadığım ne gibi.
Çok güzel. Hatırlarsan bu hali konuştuğumuzda bir program olmuştu. Yani insanın başına gelen şeyin nedenlerini anlamaya yönelik bir yola çıkmasından kaynaklanan şu kuruntu halinin gelişmesi. Hani bu niye benim başıma geldi deyince bakıyoruz. Yani mutluyum. Yani mutluyum derken şöyle işte iyi bir evliliğim var, işim var, çocuklar var. Allah Allah, bu olamaz sebep. Ne olabilir? Bakıyor şimdi sürekli neden ben böyleyim düşündüğü zaman şeyi buluyor. Yani senin dediğin meseleyi, ben acaba hani şükürsüz müyüm? Yeterince işte iyi bir kulluk gösteremiyor muyum? Demek ki bir eksikliğim var gibi. Bu sefer de burayı, o kıymetli alanı zorlamaya, iliş etmeye başlıyor. Ve buradan da yargılar çıkartıyor. Bu aşama depresyonu derinleştiren en büyük aşama. Ben niye böyleyim? Bunu sürdürücü bölümün temel sorumlularından biri ilan edebiliriz bu kuruntuyu. Ki hani kültürde bunu ele almış demiştik. İşte gamlanma gönül gamlanma diye bir Karacaoğlan şiiri var. Ya da işte duvarı nem insanı gam öldürür gibi bir deyiş var. Bu gam çekmek hani sıkıntıyı hatırlamakla ilgili değil. Bu niye benim başıma geldi ve ben bundan nasıl kurtulurum? Yani bunu ben nasıl üzerimden atarım? Mın analiziyle uğraşmak. En çok da yıpratıcı şey bu oluyor. İster biyolojik şeyde olsun, depresyonda olsun, ister de bu yaşam olaylarıyla ya da bakış açısıyla gelişen depresyonda olsun, en önemli sürdürücü mekanizma bu. Bu çok önemli. Niye? Çünkü depresyon ya da hüzün doğal bir şey. Yani nefes almak, vermek kadar, yemek yemek kadar doğal bir şey. Şöyle bir eski kaynaklara falan bakıldığında da görülüyor ki yani insanın varoluşundan beri başına gelen ve bununla uğraşmaya çalıştığı bir şey. Ha bu arada mesela o hani ilk metinlere falan baktığımızda da bu depresyonun biyolojik tarafını çok vurgulamışlar. İbn Sina diyor ya, değil mi? Kara safra ile ilgilidir diyor depresyon. Bu ne demek?
Belki de benzer şekilde böyle bir vurgusu var Ebu Zeyd el-Belhi'nin.
Biyolojik tarafa.
Evet, biyolojik tarafına bunu bir hani bedenin bir rahatsızlığı olarak mesela bu tür korkular, depresyonu tarif etmesi var.
Evet, bedenden kaynaklı değil mi? Yani bu biyolojik taraf, bu hayvani taraf da diyebiliriz bu tarafa. Çok etkili yani vücudumuzda. Bunu yapamayız, yok sayamayız. Yani şöyle bir şey. Ben yani çok istesem de, çok gayret etsem de biyolojik bir nedenden kaynaklı sıkıntı yaşayabilirim. Bunu elimle düzeltmem çok zor olabilir. Biyolojik kaynaklı bir sıkıntım varsa da çözüm de biyolojik kaynaklı oluyor. O bakımdan özellikle bu hastalarda ilaç tedavisi çok hayatidir.
Evet.
Çok kıymetlidir. Çok hayatta tutan bir tarafı vardır.
Evet. Bazı yani söylemlerimize dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Efendim önüne gelen antidepresan alıyor. İşte
evet.
Bir marka ilaç markası da verip
tabii.
Sürekli işte bundan alınıyor.
Tabii.
Söylemek yani bunlar böyle hani alınmaması gereken.
Evet.
İşte belki onunla konuşmak lazım hocam. İlaçlar ne yapar ne yapmaz. Yan etkileri vesaire.
Olabilir.
Belki bunun konuda da bilinçlendirmek lazım. Çünkü bu anladığım kadarıyla gerçekten ihtiyacı olan kişilerin de ilaca bakışını...
Tabii.
Kullanması gereken insanların bile zaten sorunlar oluyor. Kaygılar oluyor ilaç konusunda. İyice zorlaştırabiliyor. Çok dikkatli olmak lazım.
Çok
ilaçlarla
haklısın.
İlgili konuşurken.
Bu sadece böyle kendi sosyal ortamımızdaki bir konuşma değil. Maalesef bu meseleye bazen böyle yazarlar falan, gazeteciler falan da eşlik ettiği oluyor. Bunlarla ilgili kitaplar, söylemler geliştirdikleri oluyor. Bunlar çok daha tehlikeli şeyler. Yani bir bakıyorsunuz kişi doktor değil, bu alanın uzmanı değil ama bu alanla ilgili çok ciddi bir şey yazmış antidepresanlarla ilgili. Yani ateş düştüğü yeri yakar. Bu değiş hani boşa söylenmiş bir şey değil. Bu şu demek, her derdin kendi özel bir ortaya çıkış biçimi vardır. Ve ona göre muamele edilmelidir. O bakımdan şimdi ben de biraz önce dedim ya, depresyonda klinikte en çok karşılaştığımız şey orta hafif depresyon. Bunlar çok geliyor. %70, %80. Ha, bunlara ilaç vermeden de gerçekten hani o sosyallik, biraz destek olmakla falan toparlar. Şimdi buradaki bilgiyi %70'lik bir kesimin bilgisini %30'luk şeye uygulayamazsınız. Yani bunun geneli böyle diye bununla ilgili bir açıklama yapmak yani adaletli değil, hakkaniyetli değil. İnsanı da zor durumda düşüyor. Vebal de vardır bu arada bunun üstüne. Büyük vebal vardır.
Evet.
Çünkü biz görüyoruz. Hani bu işte biyolojik kökenli psikiyatrik rahatsızlık olan insanlar bu tür söylemlerden etkileniyorlar. Ve ilacını bıraktıklarında. Yani intihar aşamasına geliyorlar. İntihar edenler oluyor. Aile, bir aile yok oluyor. Ya da bunlar mesela bipolar bozukluk gibi, şizofreni gibi hastaların da kulağına geliyor. Ve onlar bıraktıklarında daha korkunç şeyler oluyor. Başkalarına da zarar verme ihtimalleri ortaya çıkıyor. O yüzden bu büyük bir vebaldir. Bu böyle herkesin çok kolaylıkla dillendirdiği bir mesele. İlaçlarla bizi zehirliyorlar. İlaçlar bizi bu hale getirdi. Hani bunun entelektüel böyle şey tarafı da çok tatlıdır insanlara. Tatlı gelir. Yani ilaçlarla mı yaşayacağız?
Haklılık payı da vardır ya bunun.
Ya hani var tabii.
O zihnin o şeyi konuşuyorduk ya. Evet. Haklı şeyi söylüyor. Evet. De bir şey var orada. Bir genel, aşırı genelleme evet. var. Bilmeden konuşmak var.
Aynen öyle.
Onu dinleyen bir kişi dediğiniz gibi ilaçlarını bıraksa ve bundan dolayı hayatı işte yolunda gitmeyip daha da ötesinde canına kıyacak bir şey yapsa bunun evet. vebali kime?
Kime? Ne olacak? Bu bakımdan çok dikkat etmek lazım. İlaçlarla ilgili konuşurken. Çünkü dert çekenin başında olan bir şeydir. Başınıza gelmeden bir meselenin ne olduğu hakkında çok bilgi sahibi olamıyorsunuz maalesef. Hani ben doktorum. Bir sürü hastalık gördüm. Yani özellikle psikiyatrik anlamda ama mesela geçenlerde benim aileme uğrayan bir psikiyatrik rahatsızlığın bende yarattığı acıyı hiç daha önce tatmamıştım.
Evet.
Mesela bu hani insan başına gelince biliyor. Yani bir önünde görmesi var. Bir de başına gelmesi var. Tamam önünde gördüğüm vakalarda da hani ben işin içinde olmaya çalışırım. Her türlü destek olmaya çalışırım ama başına gelmesi gerçekten farklı bir deneyim. O bilgilerini falan da şey yapıyor, kısıtlıyor falan.
Evet.
Ve sen de birine ihtiyaç duyuyorsun.
Evet.
Yani ben de hem mesleki arkadaşlarıma, meslektaşlarıma hem de orayla ilgili yan alanlara da ihtiyaç duydum. O bana iyi geldi. Her açıdan hem o içinde bulunduğu hastalığı kontrol etme hem de işte destek olma psikolojik açıdan da. O bakımdan birilerine ihtiyacımız var. Tekrar dönmüş olduk. Durup durup bu biyolojiden geçip bu birilerine dönüyoruz.
O Feyzullah. Birbirimize dönmeden.
Olmuyor
bence, tabii olmuyor. Ama bu biyolojik tarafı ve hani ilaçlar kısmını şöyle biraz daha
evet.
ele alalım.
Bu ilaçlar ne yapar?
Bu,
ve
evet,
böyle, yan etkileri.
Evet aradan sonra işte ilaçların etkileri, yan etkileri, ne grup ilaçlar var? Ne kadar kullanılması gerekiyor
evet.
gibi sorular var. Bu ilaç beni değiştirir mi? Düşüncelerimi değiştirir mi? Beni başka birine çevirir mi? Bağımlılık yapar mı?
Evet.
Gibi işte intihara neden olur
evet,
mu?
Evet, evet, evet.
Gibi birçok soru var.
Bununla ilgili çok davalar falan da var.
Evet, bundan dolayı endişe duyan danışanlarımız oluyor, insanlar oluyor. Bu bakış açısında biraz böyle nedir ne değildir biraz... Elimizden geldiğince bildiğimiz
Tamamdır.
Bilgiler ışığında derleyip toparlamaya
Konuşalım.
Çalışalım. Ama öncesine kısa bir ara.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkan Radyo'da Anlamla Yaşamak programında aradan önce depresyonun biyolojik yönü, nelerin başlattığı, belki işte çeşitlerinden bahsettik. Daha ağır biyolojik kökenli olanlar, daha hafif orta düzey olanlar. Bunlara yaklaşım biçimimiz, aile faktörü ve ilaçlar. Önemsiyoruz bu meseleyi çünkü aradan önce de dile getirmiştiniz. Bununla ilgili birçok kişi konuşuyor. Birçok söylemler ortada
evet.
dolaşıyor. Doğru yanlış genellemeler ve bazıları da oldukça tehlikeli insan sağlığını etkileyebilecek düzeyde.
Evet. Bu ağzımızdan ilaç... çok kolay çıkan ama
evet.
etkisi çok büyük olan bazı genellemelerle
genellemeler
karşılaşıyoruz.
Var. İnternet dediğimiz bir gerçek var. İnternette adını
evet.
yazdığımızda ilaçlarla ilgili birçok yorumlar görüyoruz. Belki hani bizi dinleyenler içerisinde Bu dertten muzdarip olan ya da yakınlarından belki bu rahatsızlığa sahip olan insanlar olabilir. İlaçlarla ilgili endişeleri olabilir. Hani bu haklı endişeler de olabilir
tabii.
Çok doğal olarak, ama biraz nedir ne değildir, siz bir uzman, bir hekim gözüyle, bilgisiyle nasıl değerlendirirsiniz?
İlaç dedik ki hayati, hatta programın ismiyle de bir ilişki kuracak olursak, gerçekten ilaç bizi anlamla yaşamaya yaklaştırabilir. İlaç olmayınca anlamdan da uzaklaşabiliriz. Yani böyle kuvvetli bir etkisi var ilacın. Fakat ilaç en nihayetinde vücuda alınan bir yabancı maddedir. Ve yabancı bir madde olduğu için vücut, organizma buna bir reaksiyon gösterir. Bütün ilaçların yan etkileri vardır haliyle. Ya değil ilaçların aslında, hani organizmaya yabancı, yani insan eliyle yapılmış her şeyin bir yan etkisi var. Yani şimdi cep telefonu kullanıyoruz. Cep telefonunun bir yan etkisi, bizi rahatsız eden bir şeyi yok mu? Yani bir sürü tartışmalar var bununla ilgili, değil mi? O Wi-Fi bağlantılarının, yok Bluetooth'un insan etkilediğine, yok ileride kanser mi olur falan gibi. Hatta şu korona pandemi meselesinde bile bu 5G üzerinden bir sürü tevatür döndü. Yani biz kullandığımız her ürünün yan etkisi vardır. Ve avantajlı bir tarafı vardır. Ve biz insanlar da bunu avantajı ve dezavantajı bir teraziye koyarız. Avantajı fazlaysa, bana kattığı güzellikler fazlaysa onu devam ettiririz. Bu yaşadığımız her fenomende böyle. Ama nedense bu ilaca gelince insanlar şunu bekliyor. Yan etkisi olmasın. Bu gerçekçi bir beklenti değil. Bunu bir kenara koyalım. Biz vücuda bir müdahalede bulunuyoruz. Vücut da buna bir tepki verecektir. Ama şunun altını çizmek lazım ve haklarını vermek lazım. Bir ilacın piyasaya çıkması 10-15 yıllık bir süreç. 12 ile 15 yıl arasındaki çalışmaların sonucunda bir ilaç piyasaya çıkabiliyor. Bunun çok değişik aşamaları var. Laboratuvardaki aşama var. Sonra insanlardaki laboratuvar, hayvan, insan ve genel toplumdaki uzun süren büyük kapsamlı çalışmaların sonucunda, denemelerin sonucunda bir ilacın etkinliği ortaya konuyor. Burada büyük bir emek var. Buna saygı duymak gerek. Ha, burada bir sürü spekülasyon da beraberinde gelecektir, ilaç şirketleriyle ilgili spekülasyonlar. Ama bir de böyle bir ahlaki bir duruş var. Yani öyle diyebiliriz burada. O laboratuvarda yapılan şeyin ahlaki bir duruşla yapılır. Yani o teker teker insanların seçilmesi, onların kayıtlarının tutulması falan. Ha, peki bu ilaç bizde ne yapıyor ve ne zaman yapıyor? İlaçlar genellikle bu antidepresan ya da kaygı için verilen ilaçlar, böyle yeşil reçetesiz verilen ilaçların etkisi 3 haftada, en erken 2 haftada başlar. İlk 2 hafta, 3 hafta çok ilacın olumlu anlamda faydasını hissetmediğiniz gibi ilacın karşılaşan organizmanın reaksiyonlarına şahit olursunuz. Yani bulantı olabilir, böyle bir karın ağrısı olabilir, ishal gibi şeyler olabilir. Bazen baş ağrısı olabilir ilk başlarda. Hatta bazen gerginlik olabilir. Yani çok ilginç bir deneyimdir o. Kişi de psikiyatriye gider, bende sıkıntı var, gerginlik var. Doktor ilaç verir, kullandıkça gerginliğinin arttığını fark eder. Orada bu ilaç bana kötü geliyor diye bırakanlar çok oluyor.
Evet.
Burayı iyi anlamak lazım. Tabii veren hekimin de bunu, bu meselenin altını çizmesi gerekiyor bazı yerlerde. Bazı durumlarda hani ilacın yan etkisiyle ilgili bahsetmesi lazım. Ama hekimler şöyle söylerler genellikle yan etkilerden. Çünkü bahsedince yani o danışanın bulunduğu ortamda karşılaştığı diğer faktörleri de göz önüne aldığımızda yan etkiden bahsedince kişi ilacı hiç kullanmıyor. Zaten dışarıda da hani zar zor gelmiştir. Yani kolay bir şey değil psikiyatriye gelmek, ilaç, hele ilaç kullanmak falan. Yani orada konusu, komşusu, arkadaşları, dostları, ya sen bunu kullanma, bunlar insanı uyuşturuyor gibi şeylerle de karşılaşacağı için genellikle ilk başta yan etkiden çok bahsetmek istemezler hekimler de haliyle. Ama şunu derler, bir şey olursa gel. Mesela genellikle 2 hafta içinde çağırırlar. Bu yüzdendir. O bakımdan ilaçla ilgili hani diğer meseleler de böyledir ya, diğer bilimsel disiplinlerdeki doktor arkadaşlar da aynı şey söylüyor. İlacınızda bir şey mi yaşadınız? Ne oldu? Doktorunuza başvurun.
Evet. Yani
Bu bakımdan o ilk iki hafta, üç hafta biraz sıkıntılı geçebilir. Bu bilir tabii, geçebilir meselesi. Bazen de ilk haftalardan itibaren de başlayan bir etki oluyor. Ama asıl etki bir aydan sonra başlar. Ve genellikle önerilen şey ve bizim de gördüğümüz şey, şöyle bir 9 ay, 1 yıl gibi bir ilaç kullanımı genel bir toparlayıcı oluyor depresyonda. Daha erken bırakmalar, özellikle ilk 3 ay içinde bırakmalarda depresif belirtiler tekrar geliyor. Çok çabuk geliyor. Eskiden 6 ay, 7 ay gibiydi ama bunu birazcık uzattılar şimdi. 8 ay, 9 ay gibi, hatta 1 yılı söyleyenler var. İlk atak depresyonda 1 yıllık tedavinin uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu 1 yıllık tedavi şöyle, özellikle ilk 3 aydan sonra semptomları çoğu gerilediği için kişi tamam iyileştim,
evet,
ilacı bırakayım halinde oluyor. Haklı da bunda. Ama bunu biraz uzatmakta fayda var. İlaç henüz işini bitirmiş olmuyor. Bir de daha ağır vakalarda EKT diye bir elektrokonvülsif tedavi denen bir tedavi var. Elektroşok diye bilinir.
Hocam, oraya geçmeden bu ilaçlar, antidepresan olsun o grup ilaçlar ya da diğerleri, yani şey, bu beyaz reçeteyle verilen ilaçlar mesela bağımlılık yapar mı?
Ha, çok önemli değil mi bunları? Özellikle o yüzden söyledim yeşil reçete dışındaki ilaçlar derken. Yeşil reçeteli ilaçların bu madde ve alkol kötüye kullanan hastalarda bağımlılık yapma riski var. Kötüye kullanma riski var. Yani bu şöyle bir şey, hani onu aldığınızda herhangi biri, alkolle, maddeyle ilişkisi olmayan biri o yeşil reçeteli ilacı aldığında o ilaç onda bağımlılık yapmaz hemen. Ya da diyelim iki hafta kullandığında da bağımlılık yapmaz. Daha çok bu madde, alkolle bağlantısı olan maddeyi ve alkolü acılarını yatıştırmak için ve kullanan ve onunla ilgili hani bırakmakta zorluk yaşayan insanlarda daha büyük tehlikesi var bu ilaçların.
Evet.
Çünkü o ilaçları onlar biraz alkol etkisi almak için kullanıyorlar. Ama alkolle maddeyle ilgili sorun olmayan danışanlarımız yeşil reçeteli ilaçları eğer doktorları yazmışsa kullanabilir. Bu yeşil reçeteli ilaçların da belli bir, genellikle ilk bir ay kullanırız. Bir aydan sonra çok vermek istemeyiz. Hatta mümkünse 15 gün içinde bunları kullanıp tedaviden kaldırma taraftarıyız. Çünkü bunların etkisi hemen başlar. Dedik ki ötekiler bir iki haftada başlıyor. Bunların etkisi saatler içinde, kaygıyı yatıştırıcı etkisi var. Depresyonu azaltıcı etkisi değil. Çünkü insan o bazen o depresif halde hani bunalıyor. Bunaldıkça ne yapacağını bilemiyor ve daha büyük bir kaygı yaşıyor. Diyor ki hani depresyonla başlıyor ama diyor ki ya bu nereye kadar böyle gidecek? Ben böyle yaşayamam, bir şey yapmam lazım, bir şey yapmam
mesela,
lazım.
Mesela huzursuz ev içerisinde evet, dolaşıyor.
Evet.
Böyle bir ajitasyon dediğimiz bir şey değil
evet,
mi?
Evet, huzursuzluk, kaygı. Onlara iyi geliyor bu yeşil reçeteli ilaçlar. Bazı hastalarda da gerçekten bu da hayat kurtarıcı oluyor. İlk 10 gün, 15 gün kullanması kişiyi şöyle bir rahatlatıyor. Ondan sonra diğer ilacın etkisi başlıyor. Evet, yani yeşil reçete dışındaki ilaçların hiçbiri bağımlılık yapmazlar. Ama insanlar şunu bağımlılıkla karıştırmayalım. Bu biyolojik kökeni daha belirgin, ağırlıklı olan vakaların ilaç kullanması bir yıldan daha uzun sürebiliyor. Öyle birçok hastamız var. İşte 4 yıldır ilaç kullanıyor, 5 yıldır ilaç kullanıyor ve ilacı bırakmaya çalıştığında da sıkıntısı artıyor. Şimdi bu o kişinin bağımlı olduğunu göstermiyor. Burada daha biyolojik kökenli bir mesele olduğu için kişi bunu ancak ilaçlarla halledebilir. Yani bu öyle bakış açısıyla değiştirmeyle falan da olur da, ama onun için daha spesifik bir program izlenmesi lazım. Herkesin böyle bir imkanı yok. Yani imkanı olanların, parası olanların bile terapi alma zamanları yok. Çoğu zaman. Ayırmak, yani terapiye zaman ayırmak kolay bir şey değil.
Evet.
Ama şimdi işte internet yoluyla yapılan terapiler var. Değil mi? Artık işler de biraz daha kolaylaştı. İşte her dönemin kendine özgü kolaylığı, zorluğu var. Hani biraz önce dediniz işte internetten bazı bilgiler, gerçekten öyle çok sağlıklı olmayan bilgilere ya da malumatlara insanlar hemen ulaşıyor. Ama bir yandan da interneti İşte terapi görmek için de kullanabiliriz.
Evet.
Bu açıdan da baktığımızda çok hayat kurtarıcı ve anlamlı bir şey oluyor.
Evet.
O bakımdan bizim yani karşılaştığımız ürünlerle girdiğimiz ilişki biçimi çok önemli. Yani öyle bir laf vardır ya, bir tane molekülün işte 100 tanesi zehirdir ama bir tanesi şifadır. O molekülde bir sıkıntı yoktur. O molekülle olan ilişki biçimi, miktarı, nasıl kullandığım çok önemlidir. İnternet de böyle bir şey. Cep telefonu da böyle bir şey. Hani buradan belki daha sonraki programlarda değiniriz bu internet telefon bağımlılığına, evet. Ama burada hani suç bu zavallı küçük o aletin değil. Zavallı da demeyelim de. Yani bununla olan ilişki biçimimiz şeyi belirliyor. Depresyonda da aslında düşünceler, hani bir de hani işin şey boyutuna gelecek olursak, biyolojik tedavi dışındaki boyutuna, hani burada ne yapabiliriz? Tamam, ilaçlar orada bizi bekliyor, doktor da var. Burada hani genellikle önerdiğim şey şu: doktora gidiyorsanız arkadaşlar, sen dinleyiciler, mutlaka doktorun dediğini uygulayın. Oraya sık kontrole gidin. Memnun kalmazsanız değiştirirsiniz tabii doktorunuzu. Öyle bir hepimizin öyle bir hürriyeti var. Ama değiştirmeden önce bir programı izleyin doktorunuzdan. Bu özellikle psikiyatrik meselelerde de en az 2 aylık bir şeydir. Ancak o zaman ilaçlar toparlar, ilacın yan etkileri gider, ilacın etkisi çıkar falan. O bakımdan bütün medikal hastalıklarda da olduğu gibi psikiyatride de doktor-hekim ilişkisinin sağlıklı kurulması çok önemli.
Biraz da hocam galiba hani zaman içerisinde oturuyor, belli oluyor değil mi? Deneme yanılma özellikle psikiyatride olağan bir şey gibi geliyor.
Ha, evet değil mi? Bir de o şey var. Siz bu ilaçları üzerimde mi deniyorsunuz? Söylemi var değil mi? Evet öyle. Orası da önemli bir mesele. Çünkü yani geldiğimiz teknolojide şu bilgiye sahip değiliz. Şu ilaç şu semptomlara iyi gelir, bu ilaç bu semptomlara iyi gelir bilgisine sahip değiliz. Çok spesifik olarak. O bakımdan ilacı veriyoruz ve biz de ilaçla birlikte bir gözleme başlıyoruz. Yani 2 hafta sonra ne olacak? 1 ay sonra ne olacak? 1,5 ay sonra ne olacak? Şimdi burada doktor da beklediği etkiyi göremezse o 1,5 ay sonra o ilacı değiştirecek ve başka bir ilaç verecek. Yani bu bir yani dolap tamiri gibi bir şey değil. Ya bir anlatabiliyor muyum? Ya da musluk tamiri gibi bir şey değil. Oradaki görünen şey, işte muslukta bir problem vardır. Usta gelir, oradaki problemi bakar, şeyi değiştirir, contayı değiştirir ve sorun çözülür. İnsan karmaşık bir varlık. Ya hem biyolojik olarak karmaşık bir varlık, hem insani özellikleri itibariyle karmaşık bir varlık. O bakımdan doktorunuz bir usta değildir. Yani bir yapı ustası, bir
evet.
Tesisat ustası değildir. Doktor sizle birlikte sizin derdinize çare aramakla görevli biridir. Ama bu süreci daha iyi yönetmek için bilgiye sahiptir. O kadar. Mesela sorunun kaynağını bilmez. Onu çözmez, onu ortadan kaldırmaz. Size bu süreçte, yaşadığınız zorluk sürecinde bilgisiyle destek olur. Bu bazen çok iyi sonuçlara yol açar. Bazen de yol açmaz. Yani bizler hekimiz, bizim tedavi edemediğimiz vakalarımız da var. Bu bizi de üzüyor. Ama yani elimizden gelen bu. Hani hastayı kaybettik meselesi vardır ya.
Evet.
Ya da hasta tedaviye cevap vermiyor. Evet, bu böyle bir mesele var. Yani bu açıdan da hekime olan ya da ilaçla olan bağı tekrar düşünmek lazım. Birlikte hareket etmek çok önemli hekimle. Ama hani %80-%90 oranında ilaçların neye yaradığını biliyoruz. Hangi sıkıntıları azalttığını biliyoruz.
EKT demiştiniz hocam.
EKT demiştik, evet. Çok zorlu durumlarda da EKT uygulanabiliyor. O da hayat kurtarıcı. Çok önemli bir müdahaledir. İnsanı en zor anında çekip çıkarır. Bazı depresyon vakaları oldukça ağırdır. Onlar dünyaya kendini kapatırlar. Yeme içmeyi de durdururlar. Konuşmayı durdururlar. Bütün hayati fonksiyonları durdururlar. Böyle vakalarda elektroşok tedavisi uygulanıyor. Bu da aslında artık çok şey, insani şartlarda uygulanan bir forma dönüştü. Eski filmlerde falan görürler insanlar. böyle biraz daha hoş olmayan görüntülerle yapılan bir şeydi. Şimdi bir basit bir ameliyat gibi, bir lokal anestezi ameliyatı gibi bir ameliyathane şartlarında kişi uyutularak yapılan bir müdahale. Yan etkisi olmayan bir müdahaledir. Hiçbir şekilde, yani ilaçlarla kıyaslanıldığında hiçbir şekilde yan etkisi yoktur ve çok kuvvetli bir tedavidir ama
biraz son çare gibi.
Son çare gibi ve çok ağır durumlarda sadece bir, buradan da bu tedavi ile ilgili küçük bir bilgi verelim diye konuştuk. Hı hı. Çok korkunç gibi görünür dışarıdan. Hani o filmlerde falan o eski uygulama biçimi hasebiyle ama çok iyi bir tedavidir ve artık o korkunç uygulama şartları da değişti. Daha insani bir şekilde uygulanan bir
biraz şey form. Hayat kurtarıyor değil mi bazı zamanlarda? Kesinlikle. Hayat kurtarıcı bir etkisi var.
Kesinlikle. Kesinlikle.
Peki hocam. Bu programda daha hem biyolojik kökenli depresyonu biraz ve ona bakış açımızı aslında biraz anlamaya ve görmeye, evet, aktarmaya çalıştık. Hem aile çerçevesinde hem bunu yaşayan kişilerin belki yaklaşım tarzlarını ve bakış açılarını biraz konuştuk, tartıştık. Biyolojik kökenli olması hasebiyle ilaçların buradaki rolünü ve yerini biraz anlamaya, aktarmaya çalıştık. Aslında toparlayalım dedik ama biz depresyonu biraz daha konuşacağız gibi.
Evet, biraz daha
özellikle
konuşacağız gibi.
Belki işe yarayabilecek, kişiye iyi, evet, gelebilecek, hayatta işte anlamlı yaşamasını kolaylaştıracak bazı bilgilere, bu tedavi kısmının biyolojik tarafını konuştuk. Biraz da böyle daha terapiye dönük ya da,
evet,
yaşama dönük taraflarını, evet, biz ne yapabiliriz, insanlar ne yapabilir bunu yaşayanlar? Ona dönük tarafını biraz daha sanki konuşmaya ihtiyacımız, evet, var. Ne yapmalıyı?
Ona konuşmaya. Bu programda daha az değindik. Evet. Belki önümüzdeki programda.
O programda da onu derler toparlamaya çalışırız. Ya da diyelim. Umarım, inşallah. Belki daha konuşacak. Evet. Belli ki çok şeyimiz var.
Evet, yani bu program böyle karşılıklı irticalen ve şeyle geçtiği için.
Evet.
Hani o planladığımız şeyi yapamıyoruz ama böyle bir.
Olsun, daha buralardayız inşallah.
Eyvallah. Eyvallah.
İnşallah. Peki. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.